Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 23.
Bununla birlikte ağızdan ağza yayılan bütün efsaneler gibi, onun da adı ve başarıları halk arasında duyulmaya başlamıştı. Korku nedir bilmeyen, ölüme şerbetli olduğu için vücuduna kurşun işlemeyen, başının üstünden İngiliz mermileri kuş gibi uçup giderken, yaylım ateşleri arasından yürüyüp geçen Türk savaşçısı, masal gibi dillerde geziyordu. Özellikle artık Jön Türk yöneticilerinde aradıklarını bulamamış olan genç kuşağın seçkinleri için, iyiden iyiye bağlandıkları bir sembol olmuştu. Herkesin özleyip beklediği milli kahraman bu Mustafa Kemal miydi acaba? Gerçi onun askerlik kalitelerine değer veren Enver Paşa'nın kendisinden yerime geçebilecek tek adam diye söz ettiği duyulmuştu. Ama Enver Paşa bu işi çabuklaştırmak için ortada bir sebep görmüyordu. Yüksek bir askeri rütbenin ve paşa unvanının sadece orduda değil, ordu dışında da itibar ve otorite demek olduğunu pek iyi biliyordu. Bunu Mustafa Kemal de biliyordu. Gelibolu'dayken albaylığa yükselmişti. Enver de onun şimdilik albay olarak kalmasını uygun buluyordu. Böylece İstanbul'a dönüşünde Mustafa Kemal kendini yine eli kolu bağlı ve huzursuzluk içinde buldu. Sağlık durumu düzelinceye kadar annesiyle kız kardeşinin yanında, Selanik'ten kaçtıkları zaman onlara tutmuş olduğu Beşiktaş'taki evde kalıyordu. Ama buradaki kadınca hava sinirine dokunmaktaydı. Gerçi üvey babasının yeğeni olan Fikriye'nin gitgide olgunlaşan güzelliği sıkıntısını az çok hafifletiyordu ama ne olsa artık kendi başına bir ev bulmanın zamanı gelmişti. Bu arada daha olgun ve daha modern bir hava özlediği için yine Corin Lütfü'nün arkadaşlığını aradı. Corin'le bütün Gelibolu Savaşı boyunca mektuplaşmış, Mustafa Kemal'in geleceğinin parlaklığına inanan Corin, ona hep cesaret vermişti. Bir akşam bir müzikli toplantıda Corin piyano başındayken Mustafa Kemal'in gitmesi gerekti ve ayaklarının ucuna basarak sessizce odadan çıktı. Gittiğini fark eden Corin çaldığı parçanın yarısında duruverdi. Davetlilerden biri, bir Türk şairi, hastalandı sanarak telaşla yanına koştu. Fakat o salondakilere dönerek, ''Ayaklarının ucuna basarak dışarı çıkan subayın kim olduğunu biliyor musunuz?'' dedi. ''Mustafa Kemal, bir gün büyük bir adam olacak ve sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya ün salacak.'' Ne var ki Mustafa Kemal'in birlikte çalıştığı insanlar pek böyle düşünmüyorlardı. Yine ulu orta söylediği düşünceleri ve insanı şaşırtan hoyrat davranışlarıyla başlarına dert olmuştu. İçin için sabırsızlıkla kaynıyor ve kendini dinlemek sabrını gösteren eşe dosta, görüşlerini zorla kabul ettirmeye uğraşıyordu. Gelibolu zaferi gözlerini kamaştırmış değildi. Savaşın Türkleri felakete sürüklediğini ve Alman askeri misyonunun işleri gitgide daha kötü yönettiğini açıkça görüyordu. Sadrazama öne sürdüğü şeyleri belgelerle destekleyerek ayrıntılı raporlar yazdı. Asker ve donatım boş yere harcanmaktaydı. Yanlış kararlar alınıyordu. Kemal Bahriye nezaretindeki arkadaşı Rauf'a yanıp yakılıyordu. Bütün suç Almanların elinde oyuncak olan Enver'deydi. Almanlar batıdaki çıkarları uğruna Türkiye'yi kazanamayacakları bir savaşta mahfa sürüklemekteydiler. Enver Paşa da bütün bunlara göz yumuyor, ses çıkarmıyordu. Memlekete daha çok gerekli olan silahlarla donatılmış en iyi birlikler Almanların Doğu Avrupa'daki savaşlarına gönderiliyordu. Geriye kalan birlikler ya adı var kendi yok cinstendi ya da 16-17 yaşındaki acemi erlerden kuruluydu. Bunların eğitimi subayların bütün vaktini alıyor, başka işlerle uğraşmalarına engel oluyordu. Silah azdı. 8.000 kişilik bir birliğe sadece 1.000 tüfek düşüyordu. Alman subayları ise Türkiye'nin kaynaklarının sonsuz ve askeri durumunun her vakitten daha iyi olduğunu söyleyerek kendi başkumandanlıklarını kandırıyorlardı. Mustafa Kemal görüşlerinden ve içine doğan felaket korkularından hükümeti de yararlandırmak için Hariciye Nazırından bir randevu sağladı. Nazır genel durumdan büyük bir iyimserlikle söz ediyordu. Mustafa Kemal tam aksi görüşü savundu ve savaşı yakından görmüş biri olarak kuşkularını anlattı. Sinirlenmeye başlayan nazır, ona gerçek durum üzerinde genelkurmaydan bilgi edinmesini söyledi. Kemal daha yüksek perdeden konuşarak, bütün ömrünü askerlik mesleğine vermiş bir insan olarak, Türk ordusunu ve bu ordunun değerini herkesten iyi bildiğini ileri sürdü. Tabii bu, Nazır Bey'den de anlamına geliyordu. Ortada bir tek genelkurmay bulunduğunu, bunun da kendisini asidir diye ordudan attırmaya çalışmış olan Alman askeri misyonununki olduğunu sözlerine ekledi. İstanbul'un havasından kaçmak için bir süre Sofya'ya gitti, oradaki eski dostlarıyla biraz vakit geçirdi. Akla uygun bir görev teklifiyle karşılaşacak olursa, kendi adına kabul etmesi için yaverine talimat bırakmıştı. Bir süre sonra gene bir sürgün anlamına gelen bir tayin haberi aldı. Bu, Gelibolu'dan çekildikten sonra Edirne'de dinlenmekte olan, fakat daha uzak bir cepheye gönderilmesi düşünülen 16. Kolordu'nun komutanlığıydı. Mustafa Kemal, Gelibolu cephesinden yeni gelmiş olan bir piyade tümeninin başında Edirne'ye girdi ve son savaşta kazanmış olduğu ün yüzünden halk tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Bulgaristan'ın bir an önce savaşa girmesini aklına koymuştu ve Kral Ferdinand'ın kaçınılmaz olan bu adımı atmaktan çekindiğini gördükçe sabırsızlanıyordu. Edirne'ye gidişini fırsat bilerek Bulgaristanlı Türk mebuslardan bir heyeti bir denetleme gezisine çağırdı. Mustafa Kemal Edirne'de 6 hafta kadar kaldı. 16. Kolordu ile birlikte 2. Ordu Enver'in o felaketle biten ilk seferinin döküntülerini biraz olsun toparlamak için Rus cephesine gönderildi. Rus saldırısıyla geri püskürtülmüş olan 3. Ordu'yu takviye edecekler ve onunla birlikte 1916 yılının yazında bir karşı saldırıya geçeceklerdi. Mustafa Kemal üzerine sorumluluğu ağır bir komuta verilmesine rağmen henüz albaylıktan generalliğe yükselmiş değildi. Bunda da İttihat ve Terakki'nin eskilerinden olan ve Mustafa Kemal'in ihtiraslarını daima kuşkuyla karşılayan Doktor Nazım'ın biraz rolü vardı. Doktor Nazım Gelibolu Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal'e Napolyonluk taslamaması için ihtarda bulunmayı gerekli görmüştü. Mustafa Kemal de bir gün Şakir Zümre'ye, daha önce Cavit için söylediği gibi, böyle adamı asmak gerek demişti. Dipnot, Nazım da Cavit gibi 1926'da Ankara'daki suikast duruşmalarından sonra asıldı. Doktor Nazım, Enver Paşa'ya Kafkas cephesine gitmeye pek istekli görmediği Mustafa Kemal'in, ancak yola çıktıktan sonra terfi ettirilmesini öğüt vermişti. Terfi haberi, Mustafa Kemal oraya vardıktan birkaç hafta sonra geldi. Böylece en sonunda paşa olabilmişti. Sayfa 164. Diyarbakır yakınlarındaki Silvan'da karargahına ulaştıktan sonra Korin'e şöyle yazacaktı. İnsan uzun ve yorucu bir yolda, batıdan doğuya 2 ay süren bir seyahatten sonra bir an olsun dinlenmeye hak kazanır derdiniz değil mi? Ne gezer? Dinlenmek galiba ancak öldükten sonra nasip olacak. Ama bu hayali rahata erişmek için bile olsa, sizin bondiyönüzün, Tanrı, cennetine gitmeye pek öyle kolay kolay razı olmayacağım. Kitap okumayı elden bırakmadığını Corinne'e göstermek için olacak, bir Fransız askerlik tarihinden aldığı parçayı da ekledi ve mektubunu Chateaubriand'ın bir vecizesiyle bitirdi. Büsbütün unutulmaktansa hiç doğmamış olmayı tercih ederim. Mustafa Kemal karargaha geldiği vakit büyük bir karışıklıkla karşılaştı. Buradaki birlikler yorgun, morali çökmüş, hastalıktan kırılmış, silahsız, cephanesiz bir ordunun döküntülerinden başka bir şey değildi. Vicdansız subaylar, ahlaksız müteahhitlerle birlik olmuş askerleri sömürüyorlardı. İstanbul'a telgraf çekerek silah, yedek kuvvet ve sağlık malzemesi istedi. Ama cevap alamayınca da pek şaşmadı. Kol orduyu az çok dövüşebilecek bir biçime sokmak için tek başına uğraşması gerekiyordu. İyi bir şans eseri olarak burada aklı başında çalışkan bir komutan yardımcısı buldu. Bu Selanik'te onun orduyu siyasetten ayırmak yolundaki çabalarını desteklemiş olan Kazım Karabekir'di. Yılın ilk aylarında Ruslar Enver'in uğradığı bozgundan geç de olsa yararlanmaya karar vererek Anadolu'ya yürümüş ve önemli Erzurum müstahkem mevkiini aldıktan sonra Karadeniz'deki başlıca Türk limanı olan Trabzon'u işgal etmişlerdi. Türkler Erzurum'u geri almak için Temmuz ayında bir karşı saldırıya geçmeyi tasarlıyorlardı. Lakin ikinci ordu henüz hazır değildi. Üçüncü orduyla tam bir bağlantı da kuramamıştı. Böylece Ruslar Türklerden çabuk davranarak bütün cephe boyunca bir kere daha saldırdılar. Türkler de kanlı çarpışmalardan sonra daha gerilere çekilmek zorunda kaldılar. Kendi kol ordusuyla ikinci ordunun sağ yanında dövüşen Mustafa Kemal, çarpışmanın en civcivli yerindeydi. Bir ara askerleriyle beraber çevrelerini neredeyse büsbütün kuşatan bir süngü ormanı arasında, büyük bir piyade kuvvetiyle göğüs göğüse dövüşmek zorunda kaldı. Ancak soğukkanlılığı ve kendi süngüsünü de bütün gücüyle kullanması sayesinde bu çarpışmadan sıyrıldı ve böylelikle muhtemel bir ölümden ya da esirlikten kurtulmuş oldu. Sonra sorumluluğu kendi üzerine alarak genel bir çekilme emri verdi. Rusların arkadan gelmeyeceklerine güveniyordu. Gerçekten de öyle oldu. Emir dışı hareketiyle tehlikeye atmış olduğu meslek hayatı böylece kurtuldu. Geri çekiliş sırasında yanı başında bir erin, "Şu bizim komutanlar da amma korkak yahu, Rusları öldürüp duruyordum, bizi ne diye geri çekerler?" diye söylendiğini duydu. "Pekala," diye cevap verdi. "Ama savaş bir tek senin Rusları öldürmenle kazanılmaz. Kocaman bir ordu bu. Geri çekilmesinin belki de senin anlayamadığın bir nedeni vardır." "Sen kim oluyorsun ki?" "Ben senin komutanınım." Askerin yüzünde bir şaşkınlık belirdi. Sonra yumuşayarak, "O zaman başka," dedi. Subaylarının her zamanki gibi en önden kaçtığını sanmıştı. Türkler ellerindeki kuvveti yeniden toparladılar. Mustafa Kemal ordu komutan yardımcısıydı, komutan da İzzet Paşa. Eski okuldan liberal, siyasi düşünceli bir general olan İzzet Paşa, önce Abdülhamid'e muhalefet etmiş, arkadan bir süre İttihat ve Terakki'nin Harbiye Nazırlığı'nı yapmış ama sonunda onlarla da geçinememişti. Mustafa Kemal gibi o da Türkiye'nin savaşa katılmasına karşı gelmişti. 1914'ten beri boyuna Kaiser'in hem memleket hem de ordu idare edecek kıratta bir adam olmadığı düşüncesine dayanarak Almanların mutlaka yenileceğini söyleyip duruyordu. Tatlı yüzlü, iri yapılı, kararsız yaratılışta bir adamdı. İkinci ordu Ağustos başlarında karşı saldırıya geçti. Mustafa Kemal yenilgiden sonra birliklerinin moralini öyle yükseltmişti ki, komutasındaki iki tümen 5 gün içinde sade Bitlis'i değil, onun kadar önemli olan Muş'u da ele geçirerek Rusların hesaplarını alt üst etti. İzzet Paşa, ikinci ordunun üst yanıyla cephenin öteki kesimlerinde aynı başarıyı gösteremeyince, taarruz pek bir sonuca başlanmadan sona erdi. Böylece birbirini izleyen yenilgiler arasında tek Türk zaferini Mustafa Kemal kazanmış oldu. Yararlığına karşılık kendisine altın kılıç madalyası verildi. Korin Lütfü'ye Diyarbakır'dan insanın değer verdiği kimseler arasında ateş ve ölüme göğüs germesi ne büyük zevk diye yazdı. Mektup son zamanlarda adet edindiği gibi Fransızca bir deyişle sona eriyordu. Şimdi boş zamanlarını okumakla geçiriyordu. Hatıra defterine "Est-il possible de renier le Dieu" kitabını okumaya devam ediyorum diye not aldı. Birlikler çetin ve sert geçecek bir kışa karşı hazırlığı tamamlamışlardı. uzun ve yetersiz ulaştırma hatlarına bağlı olan İzzet Paşa'nın orduları, sadece silah değil yiyecek bakımından da sıkıntı içindeydiler. Böyle bir yerde bir orduyu uzun süre beslemek de çok zor bir şeydi. Ermeniler göçmüş olduğu için ne ürün yetiştirecek köylü ne de iş görecek zanaatkar kalmıştı. Tümenlerden birinde adam başına 1/3 tayın düşüyordu, yük hayvanları için yem hiç yok gibiydi. Erlerden birçoğunun sırtında sadece yazlık üniformaları vardı. Ayaklarına postal yerine paçavralar sarıyorlardı. Şiddetli tipilerden sonra mağaralarda soğuk ve açlıktan ölüp kalmış müfrezelere rastlamak olağan şeydi.
Ayrım sonu.